22. ayrım, sayfa 259. 16. bölüm. "Ona söylesene Roy," dedi Vivian. Mahkeme salonunun karşısındaki küçük odada, masada oturuyorlardı. "Davayı temize götürebiliriz. O tüy örneği delilinin bilimselliği düzmece. Hem kan grubunun sıfır olmasının ne önemi var ki? Marl onu görmüş olamaz. Çünkü Dallas orada değildi. Bunların hepsi dolaylı delil. Silahta başka parmak izleri de vardı. Temize götürürüz, değil mi?" Roy duvardan çekildi. Avukat odanın içinde çiften elinden geldiğince uzak duruyor. Gardiyanlar Dallas'ı almaya gelmeden önce ikisine baş başa geçirecekleri birkaç dakika kalsın diye uğraşıyordu. "Hüküm verildikten sonra temiz için hazırlık yapacağım. Muhtemelen önümüzdeki ay. Bir sürü gerekçemiz var." "Ona dünyanın gerçeğinden söz et Roy," dedi Dallas. "Kararı bozdurmak güçtür, bu doğru. Ama pes etmek için çok erken," dedi Roy. Fakat Vivian avukatın neden yorgun ve moralsiz olduğunu görebiliyordu. Vivian ayağa kalkıp kocasına baktı. Dallas için, birliktelikleri için güçlü olması gerektiğinin bilincindeydi. Ama bu gücün azaldığını hissediyordu. "Senin bazı şeylere inanmakta niçin güçlük çektiğini anlıyorum." Kocasının yüzüne bakarken bütün kırışıklıkları ve çizgileri ezberlemeye çalışıyordu Vivi. Böylece geceliğin yataklarında yalnız başına yatarken onu hayal edebilirdi. "Ama ben inanabilirim. Bana izin ver. Sırtını bana daya, sana göstereceğim." Dallas karısına yaklaşıp onu garip bir şefkatle öptü. Vivi bunun ne olduğunu, ne anlama geldiğini biliyordu. "Bana veda öpücüğü verme," diye fısıldadı. "Bu bir veda öpücüğü bebeğim." "Hayır. Sen hayal edebileceğimden çok daha fazlasıydın. Bunu bilmeni istiyorum." Çalınan kapının sesi sessizlikte ateşlenen silahınkini andırıyordu. Roy yaklaşıp kapıyı açtı. Kucağında Noah'la Aurora kapıda belirdi. Çocuk hemen Dallas'ı işaret etti. "Baba!" "Tanrım!" dedi Dallas usulca. Aurora Noah'ı getirip Dallas'ın kollarına bıraktı. Genç adam oğluna sıkıca sarılıp dudaklarını onun ipeksi siyah saçlarına bastırdı ve derin derin kokladı. "Ona onu sevdiğimi söyleyin." Giysisinin koluyla gözyaşlarını silerek "Kendin söylersin," dedi Vivian. "Sen serbest bırakılana kadar her cumartesi ziyaretine geleceğiz." Dallas, Noah'ın tombul yanağını bir öpücük kondurarak Vivian'i kendine çekti. O yürek burkacak kadar mükemmel anda üç olması gerektiği gibi bir aradaydı ve sonra Dallas geri çekildi. Genç adam Noah'ı Vivian'in kollarına bıraktı. "Noah'ın beni hapiste görmesine izin vermem, asla. Onu getirecek olursan hücremden çıkmayacağım. Babasını parmaklıklar ardında görmenin bir çocuk için nasıl bir his olduğunu biliyorum. Ama seni nasıl tanıyacak?" "Tanımayacak," dedi Dallas. Ardından Roy'a döndü. "Onlara artık gitmeye hazır olduğumu söyle." Vivian kocasının üzerine atılmak, yolunu kesmek, bacağına sarılmak ve gitmesin diye ona yalvarmak istedi. Ama vücudunun hiçbir yanını kıpırdatamıyordu. "Dallas," diye fısıldadı. Öyle içle ağlıyordu ki kocası siyah beyaz bir karaltı gibi ahşap duvarın önünde hareket eden ince bir şerit gibi görünüyordu gözüne. Vivian ufak bir hareketinde onun kaybolacağı korkusuyla gözlerinde kırpmadı. Nefes almadı ya da gözyaşlarını silmedi. "Seni seviyorum Dallas," dedi genç kadın. Kafasını sallayıp işaret ederek "Baba seviyor," dedi Noah. Dallas bunu duyunca mahvoldu. Vivi onun acısını kopan bir kolun ya da çatlayan bir bel kemiğinin acısı kadar apaçık gördü. "Çıkar beni buradan Roy," dedi Dallas ve sonra gitti. Vivian yaz bitene kadar her cumartesi Dallas'ı ziyaret etmek için cezaevine gitti. Zamanının geri kalanını çiftlikte çalışarak geçirdi. Babasıyla konuşmamak için her türlü güçlüğe katlandı. Yapılacak işler olduğunda ona bir liste yapıp ahıra bırakıyordu. Kasaba panayırının son gecesi gelip çatmıştı. Vivi geçen birkaç gündür rutin işlerinin içinde kendini kaybetmişti. Bu sene 4H kulübünden gelen, yaşları 11 ila 15 arasında değişen 12 kızı vardı. Römörklü kamyonunu ata barınaklarının arkasındaki kırpılmış, çimenli kırlığa park ettiği andan itibaren hareket halindeydi. Kızların, özellikle de yaşı daha küçük olanların, dakik olmalarını sağlamak büyük bir çaba gerektiriyordu. Bu yüzden her biri kendi dersleri başlamadan önceki ders sırasında giyinmiş, atına binmiş, hazır halde bekliyordu. Vivian ahır ile oyun alanı arasında mekik dokurken Noah'a annesinin kucağındaydı ya da elinden tutmuş onun adımlarına yetişmeye çalışıyordu. Orada bulunan anneler de vardı elbet. Julia, Brock ve Trina da en az Vivi kadar meşguldüler. Kızların saçlarını yapıyor, atlarının toynaklarını parlatıyor, en olmayacak anda kırılan koşum takımlarını onarıyorlardı. Pazar gecesi herkes perişan, bitkin ve neşeliydi. Vivian dışında herkes, o yalnızca perişan ve bitkindi. Gözlerini kapatıp arkasındaki ahır bölmesinin kapısına yaslandı. Şimdi yapmak istediği tek şey eve gidip boş yatağına girmekti. Yaz boyunca her gece uykusunda dönüp Dallas'a uzanmıştı. Canını hangisini daha çok acıttığını bilemiyordu. Acı olan ona uzanmak mıydı, yoksa bir gece bunun biteceğini bilmek mi? Vivi yeniden göğüs geçirirken kendini 29 yaşında bir kadın hissedebileceğinden çok daha yaşlı ve yorgun hissediyordu. Takım bagajını sürükleyerek kamyona koyup yerine yerleştirdi. Çim alanda dikilmiş dururken etrafta kendi kamyonundan başka kamyon kalmamıştı. Buradan bakınca panayırın parlak ışıklarını, karanlık gökyüzüne nazır dönme dolabını ışık saçan dev çıktığını görebiliyor ve org arabasının uzaktan gelen tanıdık şarkısını duyabiliyordu. Vivi panayırı severdi. Şimdi ise panayır kelimesi bile canını sıkıyordu. Son günlerde nereye baksa adaletsizlik görüyordu. Adil olan hiçbir şey yoktu. Gerçekten yoktu. Ömrü boyunca bu hafta sonunu Grey kızlarının bir araya geldiği özel bir hafta sonu olarak bilmişti. Ablalarıyla birlikte bu son geceyi ortak geçmişlerine yapılan bir yolculuğa döndürüp panayırı birlikte sonlandırırlardı. Panayır yerinde yöreye özgü böğürtlen reçeline batırılmış çöreklerden yiyerek, pamuk şekerlerin pembe bulutlarını kopararak ve çene çalarak omuz omuza yürürlerdi. En çok da çene çalarlardı. ''Bak Aurora, ilk kez şurada öpüşmüştün, hatırlıyor musun?'' ''Şu yorgan annemin 200. yıl anısına yaptığı yorgana ne kadar benziyor değil mi?'' ''200. yıl demişken benim Bobby Sherman saatime ne oldu? Sizi cadılar. Biriniz almışsınızdır kesin.'' Vivi kız kardeşlerinin şimdi oraya hayatlarında ilk kez ayrı ayrı gitmiş olduklarını biliyordu. Winona aylarca ona yaklaşmaya çalışmıştı ama Vivi onun her türlü hazin teşebbüsünü görmezden gelmişti. Vivian, Winona'ya bakınca içinden ona tokat atmak geliyordu. Elini cebine sokup Richard'ın verdiği Kanax'ı çıkardı. Son günlerde bu küçük haplarla sıkı dost olmuştu. Ağzına bir tablet atıp kuru kuru yuttuktan sonra ahıra gitti. Noah taşınabilir yatağında uyumaktaydı. Vivi çocuğu kucaklayıp biraz fazla sıkı tutarak kamyona taşıdı. Eve varınca oğlunu yatağına yatırdı ve uzun sıcak bir banyo yaptı. Son zamanlarda alışageldiği üzere küvette kendini tutmayıp ağladı. İşi bitip de kurulandığında yeniden kendine gelmişti. Yürümeye, soluk almaya, yaşamaya, inanmaya devam edebilirdi. En zor olanı da buydu. Dallas'ın temizde beraat edeceğine ve bütün bunların biteceğine inanmak. Ne zaman telefon çalsa Vivi içinden tamamdır diyerek soluğunu tutuyordu. Ve o telefonun gelmediği her gün bir hap daha yutup yürümeye devam ediyordu. Ağır ağır yürüyordu belki ama yürüyordu ve Dallas'ın hatıralarıyla dolu bu kulübede Vivi'nin attığı her adım bir zaferdi. Yavaş yavaş yatağına girdi, iki uyku hapı aldı ve tatlı bir uyku rehavetinin çökmesini bekledi. Telefon çaldığında yeni uykuya dalmış olmalıydı. Ağır ağır basan uyku mahmurluğundan sıyrılıp yan tarafa uzanarak el yordamıyla telefonu aradı, bulunca doğruldu. ''Alo, Vivian, ben Roy.'' Vivi aniden ayıldı. Saate bir göz attı. Saat 8:40'tı. Sabah olmuştu. Yine uyuyakalmıştı Vivi. Sabahın ilk dersi 20 dakika içinde başlayacaktı. Selam Roy, ne oldu? Temiz mahkemesi mahkumiyetini onadı. İşittiği sözler Vivi'ye öyle ağır geldi ki nefes alamadı. Ah hayır. Hemen umudunu kaybetme. Yeniden yargılama dilekçesi vereceğim ve Washington Eyaleti Yüksek Mahkemesi'ne de kararın yeniden incelenmesi talebinde bulunacağım. Vivian buna inanmaya çalıştıysa da umut onun için artık tutunması zor, kaygan bir şeye dönüşmüştü. Ve cumartesi günü cezaevine gitme zahmetine girme. Neden? Roy duraksadı. Kararla ilgili haberi duyunca Dallas'ın sinirleri biraz bozuldu. Ona bir aylık hücre hapsi verdiler. Kimseyi incitmiş mi? Roy yine duraksadı. Onun sessizliğinde yanıt gayet anlaşılır ve şiddetli bir biçimde duyuluyordu. Bu onu mahvediyor dedi Vivi. Beni de. Kavga çıkarması çözüm değil. Vivien, Roy'un söylediklerini duyuyordu ama şu anda cezaevi ziyareti sırasında plastik camın ardında turuncu renkli mahkum tulumu giymiş Dallas'la karşı karşıya oturduğu o anlardan ve kocasının söylediklerinden başka bir şey düşünemiyordu. Yemek ve bir saatlik egzersiz için hücre kapısının günde 4 kere sinyal çalarak tıkırtıyla kendiliğinden açılışı, bahçeden bakılınca dikenli tellerin ardındaki çayırları görmenin nasıl bir his olduğu, mahkumların ten renklerine göre gruplanmasına ve kendi gruplarıyla kalmak zorunda olmasına karşın Dallas'ın melez olduğu için hiçbir gruba ait olmaması, zorbalar kurban ararken kızların tulumları el verdiği kadar elbiseye benzeyen şeyler giyen adamlar, bahisçiler için bağıra bağıra şarkı söyleyişleri, yıldızları bir daha asla göremeyeceğine, bir daha hiç gece vakti at süremeyeceğine ya da oğluna sarılamayacağına inanmanın nasıl bir his olduğu. "Yapabileceğim bir şey var mı Roy?" diye sordu Vivi. Bebek telsizinden Noah'ın sesi geliyordu. Ufaklık her zamanki gibi babasını çağırıyordu. Vivi acı içinde gözlerini kapadı. Noah'ın bir gün babasını unutup onsuz yaşamaya alışıp alışmayacağını merak etmekten kendini alamıyordu. Yoksa babasını hep hatırlayacak ve bir daha yanına gelme şansı olmayan bir adamı aramaya devam mı edecekti? "Henüz pes etme," dedi Roy. "Etmeyeceğim." Vivi bunun bir an bile mümkün olabileceğini düşünmüyordu. Umuda inanmak, acı verse de inanmamak daha beterdi. Vivien mevsimlerin değiştiğini fark etmedi bile. 1996 yılının altın yazı ağır ağır soğuk, yağmurlu bir sonbahara dönüşürken Vivien eski haline dönmek için uğraşmaktaydı. Yürümeye devam etmek için. Aurora neredeyse her gün kız kardeşinin kendini yalnız hissetmediğinden emin olmak için ona uğruyordu. Ama Vivi'ye o bile yardımcı olamıyordu. Vivien kendini soğuk bir hava kabarcığının içine sıkışmış, havada asılı kalmış hissediyordu. Her gün canı sıkkın bir halde bir başına uyanıyor ama yine de kalkıp günlük işlerini halletmeyi sürdürüyordu. Dersler verdi, atlar eğitti ve çiftlik için yeni bir yardımcı tuttu. Dallas'la ilgili düşünceler bir geldi bir gitti ve hem gelişte hem gidişte canını acıttı. Vivi dişini sıkıyor, yavaşlamıyordu. Her gece nihayet yatağına uzandığı zaman ertesi gün kocasının temizliğiyle ilgili iyi haberler alabilmek için dua ediyordu. İnsanların onun hakkında endişelendiğini biliyordu. Onların yan yan bakışlarında bunu görebiliyor, yanlarından geçerken fısıldadıklarını duyabiliyordu. Bir zamanlar onların dedikodularını da ilgilerinde umursardı. Artık hiçbiri umrunda değildi. Dallas'ın tutuklanışının ardından geçen 11 ayda iyimserlikle ilgili küçük bir şey öğrenmişti. Bu asit gibi bir her şeyi yok eden bir histi. Umuda inanmak yalnızca ona tutunmak demekti. Vivi'nin içinde başka bir şey için kaygılanmaya yer yoktu. Bu soğuk kahverengi Kasım sonu akşamında son dersini saat 4'te verdi. Atları besledi ve kulübesine döndü. Noah şöminenin önündeki küçük alının üzerine oturmuş, ninja kaplumbağalar çizgi filmi figürlerinden ikisiyle oynamaktaydı. Ufaklık kafasını kaldırıp dişsiz ağzıyla sırıtarak annesine baktı. "Anne," dedi kollarını açarak. Vivien karnının suçluluk duygusuyla kasıldığını hissetti. İşin doğrusu ki bunu kimseye söylemiyordu ve söylemeyecekti, bugünlerde oğlunun yüzünü görmeye dayanmak her şeyden zor geliyordu. Onunla öğleden sonra ilgilenmesi için 13 yaşındaki bir kızı tutmasının sebebi de buydu. Vivien Noah'a ne zaman baksa ağlamak istiyordu. "Nasıldı?" dedi elini cebine sokarak. "Bozuk para arıyordu." "Harika, Tigger'ı seviyor." Vivien bunu nasıl bilmezdi? "Harika." Oturma odasının penceresinde farlar parlayınca ortalık bir an aydınlandı. "Annem geldi. Pazartesi okuldan sonra görüşürüz, değil mi?" "Elbette." Vivien kızın arkasından baktı ve sonra oğluna döndü. Noah daha 3,5 yaşında olmasına karşın siyah, uzun saçlarına kadar babasının kopyasıydı. Vivien o saçlara kıyamamıştı. "Selam küçük adam," dedi Noah. Kalkıp annesine doğru tıpış tıpış yürüdü ve nefes almadan konuşmaya başladı. Vivi onu kucaklayıp banyoya taşıdı ve ilaç dolabını açtı. Bir Xanax alıp rahatlamayı bekledi. Birazdan hissettiği acının keskinliği körelecekti. Noah'la boş boş konuşurken onu mutfağa götürdü ve yemeği hazırladı. Yemek bitince ona banyo yaptırdı ve Noah kollarında uyuyana dek ona masallar okudu. Noah'ı yatağına yatırınca bomboş, sessiz oturma odasına geri döndü ve parmağındaki elmas yüzüğe dalıp giderek bir başına oturdu. "Yarın daha iyi olacak," dedi Vivi yüksek sesle. Bununla avunmaya çalışıyordu. "Mahkeme bize büyük olasılıkla yanıtını bildirecek, hatta belki de çoktan postaya verilmiştir." Kapı çalınınca sıçradı. Düşünceleri aslında rüyalara öylesine dalıp gitmişti ki bir arabanın yaklaştığını işitmemişti. Daha ayağa kalkmaya fırsat bulamadan kapı açıldı ve arkadan vuran araba farlarının ışığında Aurora belirdi. Kapıyı ardından kapatarak ''Yeter!'' dedi Aurora. ''Ne yeter? Giyin, Noah'ı Richard'a bırakıp Outlaw'a gidiyoruz.'' Aurora odanın ucundan gelip Vivian'in yanına oturdu. Batkalar ve 90'lı yılların başlangıcına özgü şaşalı ayrıntıları bırakmıştı. Aurora bunların yerine Meg Ryan tarzı sevimli, gösterişsiz bol pantolonlar ile tişörtler giymeye başlamıştı. Kızıl kahveye dönen kesilmiş saçları, küçük yüzünü çevreleyerek ona bir peri görünümü vermişti. ''Böyle devam edemezsin. Bu seni mahvediyor, Vivi. Günlerini geçirmek için kendini uyuşturuyorsun.'' ''Tavsiyen var mı?'' ''Ata binmeye devam etmelisin ya da en azından bar sandalyesine oturmalısın. Olumsuz yanıtı yanıt saymam ve ne cadı olduğumu bilirsin.'' Vivian Outlaw'a gitmek istemiyordu. Orada eski arkadaşları hüzünlü gözlerle ona bakacak ve dostane davranmak için kendilerini paralayacaklardı. Hepsi de Vivi'nin şimdiye dek Dallas'ı bırakmış, hayatına devam ediyor olması gerektiğini düşünüyordu ve onun böyle yapmaması canlarını sıkıyordu. Moda, müzik ve televizyon programları değişmeye devam ediyordu ama Vivian aynıydı. Hayata mola vermişti. Buna karşın yalnız başına bir geceyi daha boş boş bakıp fazla şey anımsayarak geçireceği düşüncesi de pek hoşuna gitmiyordu. ''Kendin için yapmayacaksın, benim için yap.'' dedi Aurora. Gülüşü biraz solmuştu. ''Richard son günlerde benimle pek konuşmuyor. Bu durum, bilmiyorum, biraz öfkeleniyorum. Gülmeye ihtiyacım var.'' dedi usulca. ''Senin de ihtiyacın var, biliyorum.'' Vivian Aurora'nın gizlemekte olduğu ya da yüzleşmediği gerçeği gördü. Ablasının kahverengi gözlerine parçalanan bir evliliğin verdiği kederin karanlığı çökmüştü. Son zamanlarda etraf dertten geçilmiyor gibiydi. ''Belki Winona'nın evine uğrayıp...'' ''Hayır.'' dedi Vivian. Hayatı boyunca affedici biri olmuştu ama bu konuda olamıyordu. Ona en çok ihtiyaç duydukları anda sırtını dönen Winona'yı nasıl affedebileceğini bilemiyordu. ''Ama ben gelirim.'' Vivi kalkıp odalarına girdi ve modası geçmiş yakası fırfırlı, eteği far balalı, Laura Ashley marka güzel bir elbise buldu. Makyajla uğraşmadı. Bir saç bandı takıp saçlarını yüzünden geriye attı ve karamel rengi kovboy çizmelerini giydi. Son anda cebine bir tablet attı. Ne olur ne olmaz diye. Ardından Noah'ı yatağından aldı ve oturma odasına geçti. ''Seni takip edeceğim.'' dedi Aurora'ya. ''Çocuk otokoltuğu kamyonda.'' Annesi onu otokoltuğuna oturturken Noah kıvranıp ağlıyordu. ''Tamam küçük adam, yalnızca can sıkıcı Richard enişteni ziyarete gidiyorsun, hepsi bu. Endişelenme, hemen uykuya dalacaksın.'' Vivi Aurora'ya evine kadar izledi. Noah'ı onlara bıraktı ve ablasıyla birlikte birinci sokakta yürümeye koyuldu. Vivian sohbeti sürdürmeye çalışıyordu ama sahil yoluna döndükleri anda karnının kasıldığını hissetti. Hatıralar zihnine üşüşmüştü. ''Meyhaneye yaklaştıkları sırada bunu yapmak isteyip istemediğimden emin değilim.'' dedi. ''Dans etmek ister misin?'' ''Ama yapacaksın.'' Aurora kardeşinin elinden tutup onu içeri soktu. Hafta sonunun her zamanki akşam kalabalığı buradaydı. Müzik dinleyip bilardo oynuyorlar, grup dansı yapıyorlar ve gülüşüp konuşuyorlardı. Vivian onların fısıldayarak kendisine baktıklarını hissedebiliyordu. ''Seni neredeyse bir yıldır burada görmediler, hepsi bu.'' dedi Aurora. Vivian mümkün olduğunca doğal bir tavırla gülümseyerek başını salladı. Başını dik tutup doğruca eskiden oturduğu bar sandalyesine yöneldi. Kadehi barın üzerinden Vivi'ye uzatarak ''Tekilanız.'' dedi Bud, müesseseden. ''Teşekkürler.'' dedi Vivian. Kadehi kafaya dikip ikinci tek söyledi ve onu da çabucak içti. Kalabalığa göz gezdirirken Buti ile Eric'in eşleriyle birlikte köşede durduklarını gördü. Julie ile Kent John da arka tarafta bilardo oynamaktaydılar. Winona eşinden yeni boşanmış diş hekimi Ken Otter'la birlikte dans pistindeydi. Vivian'in bakışlarını takip ederek duyduğuma göre yeni çıkmaya başlamışlar dedi Aurora. Şanslı adam dedi Vivian sert bir sesle. Orkestra bir şarkıyı bitirip diğerine geçti. Vivian kulağına bir iki nota çalındığı anda şarkıyı tanıdı. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Bir tek daha söyleyip onu da içti Vivian. Ancak içki bu devasa kayıp hissinden kurtulmasına yardımcı olmadı. Sonra Winona'nın bu tarafa yaklaşmakta olduğunu gördü. "Gitmeliyim," diye mırıldandı. Ona uzanarak "Gitme," dedi Aurora. 22. ayrımın sonu. Sayfa 270.